Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'in aziz, latîf, mübârek, pâk ruhu tayyibelerine, ehl-i beytin, ashâb-ı kirâmın, enbiyâ-i izâmın, sâdât-ı kirâm hazaratının, cümle geçmişlerimizin, şehitlerimizin ruhu şeriflerine, dinimizin, vatanımızın, milletimizin selâmetine, hastalıklardan, musibetlerden selâmete ermesinin niyaz ve duasıyla bir Fâtiha-i Şerîf, üç İhlâs sallallahu aleyhi ve sellem. Bu hafta inşallah rahmetin ihlâsa, niyete, inikâs etmesinden bahsetmeye çalışacağız. Yani burada niyetlerimiz, İslam nazarında amellerin değeri ihlâsla, ihlâs ile ölçülür. Hadis-i şeriflerde buyuruluyor, ameller niyetlere göre kıymet kazanır. İki kişi aynı namazı kılar aynı zamanda, ihlâs ve niyete göre farklı olur. Aynı rahle önünde oturulur. Okuyanın kalbi ihlasına göre kalpte ayrı tecelliler olur. Hadis-i şerifte Allah sizin suretlerine dış görünüşe bakmaz. Fakat sizin ihlas ve takvanız bakımından kalplerinize ve amellerinize bakar buyuruluyor. Yani amellerimizi kıymetlendiren kalpteki ihlastır. Niyetlerimizdeki samimiyettir. İhlas ameli sırf rıza ilahi kastederek ifa etmek, onların üzerine nefsani gayeler düşürmemek. Cüneyd-i Bağdadi buyuruyor, İhlas ameli bulanık olmaktan temizlemek buyuruyor. Yani ihlas, Cenab-ı Hakk'a yaklaşabilme gayesiyle her türlü dünya menfaatinin kalbin korunması. Yani fucur bertaraf edilecek, takva da merhale kat edilecek. Kişiliğinin idrakine varmadan nefis engelini açmak mümkün değil. Yani bir insan nefsine, hiçliğine eğer tanıyabilirse Cenab-ı Hakk'ın azameti ilahiyesini tanır. Aman ya Rabbi der. Üzerimizdeki bütün nimetler Cenab-ı Hakk'a ait. Cenab-ı Hak bize verdiği nimetlerle bizi imtihan ediyor. Velhâsıl işliğinin idrakine varmadan nefis engelini aşmak. Nefis engelini aşmadan takva hayatını yaşayabilmek. Takva hayatını girmeden de Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e gerçek manada tanıyabilmek, Cenâb-ı Hakk'a layık bir kul olabilmek mümkün değil. Hakk'a kulluğu gerçek manada idrak eden kişi, halka ve bütün mahlukata hizmeti kendisine bir borç bilir. Bu borcu büyük bir zevk, fedakârlık içerisinde ifa eder. İşte Bahattin Nakşibendi Hazretleri 7 sene hasta, muzdarip insanlara, yaralı hayvanlara hizmet etmiş. Hatta insanların geçtiği yolları temizleyerek kâbına varılmaz bir hayatı yaşamıştır. En büyük dereceli burada aldım buyuruyor. Nedir bu? Bir ihlastır bu. Beni yaratan Allah, bu mahlukatı yaratan Allah aynı Allah. Hastaları yaratan Allah aynı Allah. Şifayı verecek yine Cenab-ı Hak. Allah ve Rasûlü için hicret eden sahabiler Efendim buyuruyor büyük bir derece aldı. Fakat bir ticaret maksadıyla veya başka bir dünyevi gayeyle Medine'ye gitti, o bir şey alamaz buyuruluyor. Hicret sevabını. Yani Medine'ye gitmenin bir sevabını alamaz. Yine Uhud Harbi'nde Medineli Kuzman isminde bir isim Müslümanlar safında savaştı. Fakat niyeti sadece kabilesinin şanını yükseltmek için olduğunu söyledi ölürken. Rasûlullah Efendimiz cehennemlik oldu buyuruyor. Bir mescidin adı Dırar Mescidi'ydi. Fesat yuvası olarak yapıldı. Yıkılmasını hak etti. Yani kötü niyetli olunca ilim faydasız bir ilme dönüyor. Cenab-ı Hak semenen kalîlâ buyuruyor. Cuma suresinde o Beni İsrail âlimleri kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. İlla ihlas. Ebu Hureyre naklediyor radıyallahu anh. Kıyamet günü hesabı ilk görecek kişi şehit düşmüş bir kimse olarak huzura getirilir. Allah-u Teâlâ ona verdiği nimetleri hatırlatır, o da hatırlar. Cenâb-ı Hak, peki bu benim sana verdiğim bu nimetler karşısında ne yaptın diye sorar. O da şehit düşmeye kadar, ya Rabbi vazifemi gördüm der. Cenâb-ı Hak, yok sen yalan söylüyorsun buyur. Sen ne yiğit, ne kahraman desinler diye şehit oldun, sürün cehenneme buyuruyor. İlim tahsil etmiş, âlim birisi gelir. Allah-u Teâlâ verdiği nimetleri hatırlatır. O hatırlar ve itiraf eder. Peki bu nimete karşı ne yaptın diye Cenâb-ı Hak sorar. ilim öğrendim, öğrettim ve senin rızan için Kur'an okudum, Kur'an öğrettim cevabını verir. Cenab-ı Hak, sen yalan söylüyorsun. Sen ne büyük âlim desinler diye ilim öğrendin, ne güzel okuyor desinler diye Kur'an okudun. Bunlar da senin hakkında söylendi. Fanilerine iltifat gördü. Sonra emrolur, onu cehenneme sürür. Daha sonra Allah'ın kendine çeşit çeşit mal ve imkan verdiği bir kişi getirilir. Allah verdiği nimetleri ona da hatırlatır, hatırlar ve itiraf eder. Allah Teala peki sen bu nimetlere karşı ne yaptın diye sorar. O varlık sahibi de verilmesini sevdiğin, razı olduğun her yere bu verdiğin malı esirgemeden sadece senin rızanı kazanmak için verdim ve harcadım der. Cenab-ı Hak ona yalan söylüyorsun. Halbuki sen bütün yaptığını takdir toplamak için yaptın buyurur. Sonra emri onu yüzü cehenneme sürün buyurur. Yani Cenab-ı Hak bütün ibadetlerde, muamelatlarda, bütün her safhasında ihlas, samimiyet ve riyadan uzak kalmak. Yani tevhid akidesinin ortaklığa tahammülü yok. Cenab-ı Hak hasbeten lillah istiyor. Allah rızası için istiyor. Araya enaniyet girmeyecek. Fanilerin iltifatları girmeyecek. Mesela bir hayır işi yapıyor, hemen ismini koyduruyor oraya. Fanilerden iltifat bekliyor. Bu ne oluyor? İhlâsı bozuyor. Onun için inşallah kalplerdeki niyetimiz daima ihlâs olsun. Yani hayırlı niyet, amellerin gidişatında manen rehberlik eder. Şu hadis de çok ibretlidir, bir Buhârî hadisi. Vaktiyle bir kişi, ben mutlaka bu gece sadaka vereceğim dedi. Geceleyin evinden sadakasını alıp çıktı. Onu bilmeden bir hırsızın eline tutuşturdu. Ertesi gün belde halka hayret dediler. Bu gece bir hırsıza sadaka verilmiş. Yani verilmeyecek kimseye sadaka verilmiş. Adam yine farkında değil. Allah'a hamdolsun bu gece de yine bir sadaka vereceğim dedi. Yine sadakasını alarak evinden çıktı. Bu sefer de bilmeden karanlık bir fahişenin eline tutuşturdu parayı. Hemen kendini göstermeden kayboldu. Ertesi gün belde halka, olur şey değil, bu gece bir fahişeye sadaka verildi dediler. Adam yine duydu. Adam, Allah'ım bir fahişeye de olsa sadaka verdiğim için sana hamdolsun. Ben mutlaka yine sadaka vereceğim dedi. O gece yine sadakasını evinden çıktı. Onu bu defa da bilmeden bir zengini eline tutuşturdu karanlık. Ertesi gün halk, bu ne iştir? Bu gece bir zengine sadaka verilmiş diye hayretle söylenmeye başladı. Adam, Allah'ım hırsıza, fahişe ve zengine de olsa sadaka verebildiğim için sana hamdolsun dedi. Bu ihlas sebebiyle uykusunda gece hırsıza verdiğin sadaka onu yaptığı hırsızlıktan vazgeçirdi. Fahişe ona verdiğin sadaka ise onu iffetli bir kadın haline döndürdü. Zengin de bunu aldı, utandı, malları muhtaçlara infak etti. Demek ki verilen ihlaslı sadakalar Cenab-ı Hak muhafaza ediyor. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim, Ömer bin Abdülaziz'e yazdığı mektubu şöyle demiştir: şunu iyi bil ki Allah Teala kuluna yardımı kulun niyeti kadardır. Kul niyetine göre yardım eder. Kimin niyeti tam olursa Allah'ın ona yardımı da tam olur. Niyetine kadar azalırsa Allah'ın yardımı da o kadar azalır. Yine Ebu Hureyre rivayet ediyor. Buhari hadisi bu da. En güçlü hadis-i şeriflerden. Bu da geçmiş devirlerde. İsrail oğullarından bin kimse arkadaşından gidip bin dinar borç istedi. O ise vereyim bu bin dinar ama bana bir şahit getir dedi. Şahit huzurunda sana vereyim bunu dedi. Onlar şahit olsun dedi. Borç isteyen dedi ki fanilerden, insanlardan şahidim yok. Şahit olarak Allah yeter dedi. Borç verecek olan kim dedi ki, öyleyse bana kefil getir dedi. Borç isteyen kişi, Allah kefil olarak yeter dedi. Borç verecek olan şahıs, haklısın, doğru söyledin dedi. Allah kefildir, Allah şahittir dedi. Her şeyi bilen gören O'dur dedi. Adam deniz yolculuğuna çıktı, memleketine gitmek için. Bu bin dinarlık ihtiyacını gördü. Sonra borcun vadesini ödemek için bir gemi bekledi. Gemi gelmedi. Çaresizlik içinde. Ya Rabbi dedi, ben borcu alırken seni şahit gösterdim dedi. Seni kefil gösterdim dedi. Fakat gemi de gelmedi dedi. bir odun parçası aldı. Onun için oydu. Oraya 1000 dinarı koydu. Bir de mektup yazdı. Ya Rabbi de sana havale ediyorum diye onu denize attı. Borç alacak da öbür tarafta sahilde bekliyor. Günü geldi çünkü. Gemi gelecek, o borcunu alacak. Bakıyor bir odun geliyor. Aman diyor, bu odunu alayım, ortadan keserim, yakarım, kullanırım diyor. Odunu bir alıyor, kesiyor, içinden 1000 dolarla mektup çıkıyor. Bu borç alan kimse, sonra bir gemi geliyor, yine her ihtimale karşı cebine 1000 dinarı koyuyor. Geliyor o borç aldığı kimseye, arkadaşım diyor, böyle böyle gemi bulamadım, onun için kusura bakma diyor. Bak ben gelmeden bir şey geldi mi sana diyor. Evet diyor, bir odun geldi sahilde seni beklerken diyor. Onu kestim diyor, ikiye böldüm, 1000 dinar içinden çıktı, bir de senin mektubun çıktı dedi. Al bu 1000 dinarı, geriye götür dedi. Yani demek ki Cenâb-ı Hak ihlâsa kefil oluyor. Yine niyet hâlis olursa, yapılmayan bir ibadete bile Cenâb-ı Hak büyük mükafat veriyor. Kâd-ı İyâz vardır, bu meşhur Şifâ-i Şerîf kitabının yazarı olan zat. Şöyle bir ibare var orada. Salihlerden bir zat, Horasan Sultanı ve kahramanlarından Ambindeyse vefatından sonra rüyada görüyor. Rüyada aranın şöyle bir konuşma geçiyor. Allah sana nasıl bir muamelede bulundu? Allah beni affetti diyor. Allah senin hangi amelin dolayısıyla affetti diyor. Hayatımda işlediğim bir amelden beni affetmedi. Niyetimden affetti diyor. Günlerden bir gün bir tepeye çıkmıştım diyor. Orada askerlerime baktım. İhtişamı, baba yiğitliği seyredince keşke Rasûlullah zamanında gazvelerde olsaydım da, Rasûlullah'la beraber o gazvelerde bulunsaydım, askerimle beraber o gazvelerde fedâ-i can eylesinim diye hislendim. İşte bu niyetim, iştiyakımdan, ihlâsım sebebiyle Yüce Allah bana rahmetiyle muamele ederek günahlarımı bağışladı ve beni sonsuz nimetlerle mükafatlandırdı. Yine şu hadisi de mühim. Hak dostlarından biri, bir âmâyı davet etti. Ona mükellef bir sofra hazırlattı. Dedi ki, arkadaşım bu âmâdır dedi. Sen bir mükellef sofrayı hazırlattın ama dedi. Âmâ bunu görmeyecek dedi. Onu ancak önüne koyduğumuzu onu alacak dedi. O sâlih kişi dedi, evet âmâ görmüyor mu dedi. Âmânı hâlikı görmüyor mu dedi. Yine buyuruluyor. Allah-u Teâlâ'nın bütün kalbi şehitlik isteyen bir kimse yatağında bile olsa Allah ona şehitlik sevabını ulaştırır. Yine buyuruluyor. Şehitliği gönülden arzu eden bir kimse şehit olması bile sevabını alır. Zülbicâdeyn diye bir sahabi Medine-i Münevvere zorla geldi. Bir kilim iki parçaya bölündü. Biri belinden aşağı, üzerine onu aldı. Ayakları parçalanarak çölde o şekilde geldi. Rasûlullah şöyle bir baktı. Zülbicâdeyn sen misin dedi. Evet ya Rasûl, benim dedi. Hep mescitten çıkmadı. Devam Rasûlullah Efendimiz'in yanındaydı. Büyük bir hasretle geldi. Fedakârlıkla geldi. Bu Tebük Harbi olacağı zaman, Tebük gazvesi, ya Rasûlullah ne olsun bana dua et dedi. Bu Tebükse ben paramparça olayım dedi. O şekilde şehit olayım dedi. Zülbicâdeyn de orada dedi, sen Allah yolunda sefere gidiyorsun dedi. Hasta olursun, yine Allah sana bir şehitlik sevabı verir dedi. İbn Mesud diyor ki Tebük'te baktım diyor Rasûlullah sallallahu aleyhi ve sellem önde. Ebubekir ve Ömer radıyallahu anh arkasında. Onların kucağında bir şey var. Ben de karanlıkta takip ediyorum. Bir yere geldi. Orada bir çukur kazdılar kabir gibi. Rasûlullah Efendimiz kabre indi. Zülbicâdeyn'i kardeşim benim kucağıma verin dedi. Rasûlullah Efendimiz kucağını aldı, kabre indirdi. İbn Mesud diyor ki o kadar diyor gıpta ettim ki diyor, keşke bu Zülbicâdeyn ben olsaydım, Allah Rasûlü beni indirseydi. Demek ki niyetlere Cenâb-ı Hak ne güzel bir mükafat veriyor. Gazâlî'nin İhyâ-i Ulûmunda şöyle bir hadise naklediyor. Muhammed bin Vâsî diyor, cennete nâil olan bir adamın ağlaması ne kadar garip ise, dünyada ise gideceği yere cennet mi, cehennem mi olacağını bilmeyen kimsenin aşırı gülmesi de o nispete şaşılacak şeydir buyuruyor. Muhabbet hakkı olacak. Davud abi şöyle dua eder. Allah'ım senden seni sevmeyi, seni seven kişiyi sevmeyi, senin sevgine nail eden amelleri isterim. Allah'ım senin sevgini bana kendimden, ailemden, soğuk sudan yani dünyanın en cazip lezzetlerinden daha sevimli eyle diye Davud Aleyhisselam'ın duası naklediliyor. Velhasıl mümin yumuşak gönüllü olacak. Yüzünde tebessüm eksik olmayacak. Ebu Kursafe radıyallahu anh diyor, ben annem ve teyzem Rasûlullah'a beyat etmek için gittik. Ayrılın annem ve teyzem dediler ki, ben çocuktum. Yavrucuğum, biz bu zat gibisini hiç görmedik. Yüzü ondan daha güzel. Elbisesi daha temiz, sözü daha yumuşak, başka birini hiç görmedik şimdiye kadar. Sanki mübarek ağzından nur saçılıyordu. Yani demek ki Rasûlullah Efendimiz'in hâline benzeyebilmek, Kur'an'ın talimatları muhtevasınca hayatımızı istikametlendirmek, mü'min asla kalp kırmayacak. Kimseden de kırılmayacak. Bu da zor bir şey ama bu kalbin bir sanatı oluyor. Yunus Emre'nin güzel bir ifadesi var. Çalap, Allah manasını görüyor. Gönül çalıbın tahtı, çalap gönle baktı, iki cihan bedbahtı, kim gönül yıkar ise. İmam Rabbani Hazretleri buyuruyor. Şunu iyi bilin ki diyor, kalp Cenab-ı Hakk'ın komşusudur. Bütün esmanın tecelli mekanı, onun mukaddes zatına yani Cenab-ı Hakk'a kalpten daha yakın bir şey yoktur. En yakın müminin kalbidir. İster o mümin olsun, ister asi olsun, kalbi eziyet etmekten sakınınız. Çünkü komşu asi de olsa himaye edilir. Zira küfürden sonra kalbi eziyet etmek kadar Allah-u Teâlâ'nın incinmesine sebep olan başka bir günah yoktur. Zira kalp, Cenâb-ı Hakk'a yaklaşabilen varlıkların en yakınıdır. Tarihten bir misal, Bezm-i Âlem Vâlide Sultan. Şam'da bir vakfiyesi var. 2-3 tane madde var. Bir madde de, çalışan müstahdemlerin yanlışla kırdıkları eşya tazmin edilecek bu vakıfta. Zira o kişi azarlanmayacak. O kişinin kalbi kırılmayacak. Demek ki ne kadar bir incelik, zerafet. Yani mümin yalnız kendini düşünen hodyan olmayacak. Kendine feragat eden isar sahibi olacak. İnsan suresinde kendileri muhtaç olduğu halde fakire, yetime, esire verirler. Verirken de bir minnet altında kalma. Biz bunu Allah rızası için veriyoruz. Biz o kıyametin sert ve musibetli gününden korkarız. Onun için bize bir minnet altında kalma. Allah da onların o günün şerrinden koru, kıyamet şerrinden koru buyuruyor. Hep ihlâsa geliyor. İhlâs ve kalbe geliyor. Velhâsıl bu merhamet çok mühim. Yani merhamet olmayan o beldeler bir insanlık mezbelesi. İşte Myanmar'ı görüyoruz, Suriye'yi görüyoruz, Yemen'i görüyoruz. Allah korusun. Yani nasıl küresel güçlerin orada yaptığı zulümleri görüyoruz. Kendi menfaatlerini o kadar insanın 8 senedir çadırlarda şey perişan ediyorlar. Yani toprağına merhamet tohumu ekilmeyen beldeler bir zulüm beldesi oluyor, hicran beldesi oluyor. Hatta bir mütefekkir diyor, merhamet olmayan bir belde de insanlık yoktur orada diyor. Oradakiler insanlıktan vazgeçerek oradaki menfaatlerin halkı perişan ederler diyor. Tabii İslam'a baktım, İslam ne güzel aman ya Rabbi. Hazreti Ömer radıyallahu anh Kudüs'e girerken yardımcısı hadi diyor, deveye sen bin diyor. Efendim diyor, beni diyor halife zannederler. Demek ki elbise de aynıymış. Yok diyor, sıra sende diyor. Sen bineceksin diyor. Yine Ömer radıyallahu anh nasıl bir incelik? Seleme diye bir sahabe, tabii o zaman yollar da dar Medine yolları. Seleme birisiyle konuşurken onun elinde asayla şöyle iti veriyor. Kenara gidin bak diyor, yolu kapatıyorsunuz diyor. Ertesi sene Seleme'yi görüyor. Seleme diyor, bu sene hacca gitmek ister misin diyor. İmkan diyor, imkan meselesi diyor. Yok diyor Seleme, gel benimle diyor. 600 dinar veriyor. Ya halife diyor, bunu sen nereden veriyorsun diyor. Bak diyor, geçen sene diyor, ben diyor, asamla sana şöyle bir ittim diyor, sen yolu kapatmıştın diyor. Halife, ben unuttum gitti diyor. Yok diyor, ben unutmadım diyor. Demek ki nasıl bir müminin bir hassas gönlü olacak. Ömer bin Abdülaziz, hanımı Fatıma diyor, seccadeye otururdu diyor, ağlardı diyor. Niye ağlıyorsun derdim, derdin nedir derdim. Sorma Fatıma derdi, benim derdim büyük dert mi var? Bu kadar benim tabağımdaki fakirler, garipler, yalnızlar, kimsesizler, imkânı yetmeyenler, kalabalık aileler, benim bulamadığım kişiler. Yarın Allah Celle Celaluhu onların hesabı benden sorarsa, Rasûlullah Efendimiz bana sitem ederse, ben ne yaparım diyordu. Sanki diyordu, öyle bir manada bildiriyor ki, sanki havuza düşmüş bir kuş gibi çırpınırdı buyuruyor. Ben de üzerine çarşafı kapadım, bakamazdım diyor o çırpınışına. Ve bu Ömer bin Abdülaziz kimdir? 2,5 senelik İslam dünyasına, İslam tarihine en büyük imzayı atan büyük bir Allah dostu. Osmanlı Devleti'nde kuruluşundan yıkılışına kadar maaşlı askerler her cuma selamlarına gidip gelirken, padişahın cuma selam çıkarken, mağrur olma padişahım senden büyük Allah var diye bağırarak kendine haricen yapılan manevi irşat ve ikazları resmileştirmiştir. Bu devam etti. Velhâsıl bir Müslüman muhabbet ehli olacak. Allah'ı seviyorsa bütün Allah'ın yarattıklarına karşı merhametli olacak. Cenâb-ı Hak dost olan sevecek. Bu şekilde fani meşru muhabbetler baki muhabbete istikametlenecek. Evladını Allah için sevecek, muhabbet duyacak fakat onu Allah için yetiştirecek. Kazancını sevecek, Allah için infak edecek. Amel ihlas ve samimiyet olacak. Her işin ibadetsiz, gayretsiz hasbetenillah olacak. Yani bir rahmet insanı, çorak insan değil, rahmet insanı olacak. Yağmur gibi her girdiği yere hayat verecek. Rahmet tevzi edecek. Güneş gibi en kuytu ücra yerlere aydınlatacak. Velhâsıl insan, hayvan, nebatat onların hayat bulacak. Asr-ı saadette gazveler olurdu, köleler alınırdı. Hap esirleri. Resulullah Efendimiz hemen kendine düşenleri azat ederdi. Onu gören sahabiler de çoğu harp esirlerini azat ederdi. Kureyş esirlerinden Velid'in haber verdiğine göre biz diyor Medine'ye de gelirken esirler hayvanları bindirildi. Müslümanlar bir müddet yaya olarak yürüdüler. Bu esirler de bizim insanlıktaki eşimiz dediler. O kölelerin çoğu da Müslüman oldu. Yine Mekke'nin fethinden sonra Halid bin Velid 350 kişilik bir askeri birliği başına İslam'ı davet etmek için Beni Cezime kabilesine gönderildi. Halid bin Velid bu harekatı bir yanlış neticesinde 30 kişi vefat etti. Efendimiz çok üzüldü. Ya Rabbi dedi, ben beriyim dedi, uzağım ya Rabbi dedi. Hemen Hazreti Ali radıyallahu anh para verdi, gitti 30 kişinin diyetlerini öde dedi. Hazreti Ali radıyallahu anh gitti, evet dedi, ya Rabbi 30 kişinin bu diyetlerini ödedim, fazla dağıttım sadaka olarak dedi. Efendimiz sevindi. Rahmetin dile yansıması, bir mü'minin dili nasıl, kendimizin dili nasıl? Bir mü'min de rahmet dili olacak, gönülleri ihya edecek, asla incitmeyecek. Hiçbir zaman gönülleri bir diken batırmayacak. Yani affedersin, yılan dili olmayacak, rahmet dili olacak. Dini de ne kadar ruhani ve latif bir dille anlatırsa, o kadar tesir artar. Cenâb-ı Âl-i İmrân 110. ayette, siz insanlığın iyiliği için ortaya çıkarılmış hayırlı bir ümmetsiniz, iyiliği emreder, kötülükten nehyedersiniz buyuruyor. Peygamber Efendimiz, İslam'ı yaşayarak tebliğ etti. Yaşamayan insanda dil bir şey ifade etmez. Cuma suyu kitap yüklü merkepler gibidir buyuruyor. Biliyor, zihni bir arşiv gibi fakat bir tesiri yok. Çünkü dini yaşamıyor. Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de nasıl biz konuşacağız? Nasıl hitap edeceğiz? Onları bildiriyor. Mesela kavlen kerîmâ buyuruyor. Annen baban ihtiyarlar diyor, acizleşir diyor. Kavlen kerîmâ Cenab-ı Hak onları ikramkâr konuş diyor. Bir şey veremedin diyor. Birisi geldi karşısında. Ona hiçbir şey veremedim. İmkânı da yok vermeye. Kavlen meysûrâ buyuruyor Cenâb-ı Hak. Onlar hiç yoksa gönlünü alıcı diyor, teslim edin birkaç söz söyle buyuruyor. Kavlen mağrufâ buyuruyor. Yani güzel söz ve tatlı dille konuş buyuruyor. Yani yerinde ve uygun bir söz söyle. Kavlen leyyinâ buyuruyor Cenâb-ı Hak. Yani yumuşak sözle başla. Cenâb-ı Hak Firavun'a gönderirken Musa aleyhisselâm'ı, onlar dedi zalim. Kavlen leyyinâ, yumuşak bir sözle başla dedi. Yine Efendimiz ya hayır söyle ya da sus buyuruyor. Yani müminin dili nazik ve latif bir dil olacak, asla kaba olmayacak. Cenab-ı Hak misal veriyor. Unutma ki seslerinin en çirkini merkeplerin sesidir. Cenab-ı Hak diyor ki merkebe böyle bir ses veriyor ki senin halin bu merkebin sesine benzemeyecek. Yani incitici, eza verici değil, gönlü şifa verici, ıslah edici olacak. Yine Âl-i İmrân 134. ayette o takva sahipleri ki buyuruyor, bollukta ve darlıkta Allah için harcarlar. Demek ki cömert olacak. Eğer darlıktaysa yarım hurma verecek. Bolluktaysa bolluğuna göre verecek. Ondan sonra gayizden öfkelerini yutarlar buyuruyor. Çünkü öfke olduğu zaman konuşma tarzı değişiyor. Yumuşaklık gidiyor, nezaket gidiyor, zarafet gidiyor, incelik gidiyor, kabalaşıyor. Öfkelerini yutarlar. İnsanları affederler. Allah da güzel davranışı bulunanları sever. Hep Kur'an-ı Kerim'den talimat, sünnet-i seriyeden talimat. Yani bir mümin itici olmayacak, cezbedici bir dil olacak. Cazibe merkezi olacak. Mevlana buyuruyor ki tatlı suyun başı kalabalık olur. Yani güzel sözlü, tatlı dilli bir insanın başı kalabalık olur, cemaati fazla olur. İmha eden değil, inşa eden bir dil olacak. Münakaşa çıkaran dil, sulh, selamet, ülfet oluşturan bir dil olacak müminin dili. Münakaşa ortamına girmeyecek. Yine Cenab-ı Hak buyuruyor Furkan suresinde Rahman'ın okulları ki İbadurrahman yeryüzünde tevazu olarak yürürler, kendini bilmezler. Onlara sataştığı zaman da onlara selam ederler, geçerler. Muhatap olmazlar. Mevlana diyor ki baharın diyor rahmet yağmurları diriltici, sonbaharın yağmuru soğuk ve yaprakları dökücüdür buyuruyor. Yani müminin sözü bereketli rahmet yağmurları gibi gönlünü yeşertici, diriltici olacak. Gönül Allah ve Resulü'nün muhabbetiyle dirilecek, hamlıktan kurtulacak. Mesela şair Fuzuli vardır. Gönül o kadar Resulullah Efendimiz'e bir dolu ki neyi görse Resulullah Efendimiz'i görür. Suyun akışını görüyor. Sanki Efendimize gidiyor o su. Hep kalpte Efendimiz var. Hakip haine yetem der, ömürlerdir muttasıl. Başını daştan daşa vurup gezer avare su diyor. Bizim hocamız İmam Hatip de Yaman dedi. O da Efendimiz anlatırken ağlardı. Hatta bir arkadaşım onu görüyor Galata'da. Şöyle duvara dayanmış böyle bitkin halde. Hocam diyor, seni diyor hastaneye götüreyim diyor. Herhalde bir zor durumdasın diyor. Yok oğlum diyor. Ben diyor Allah Resulü'nü hatırladıkça böyle güçten kuvvetten düşüyorum diyor. Tabii ne oluyor bu? El mer'u mâ men ahabbe. Sevdiğiyle beraber olmak. Esad Erbilî Hazretleri sanki içinde öyle bir yangın var ki yani gül ateş oluyor, bülbül ateş oluyor, sümbül ateş oluyor ve toprak ateş oluyor, diken ateş oluyor. Bu muhabbet işte bu Efendimize muhabbet oldukça bir rahmet insan haline geliyor. Mesela İmam Nevevi Hazretleri karpuz yemiyor. Rastlayamadım diyor. Allah Resulü nasıl karpuz yerdi diyor. Ahmet Yesevi Hazretleri 63 yaşında geldiği zaman bir mahzen gibi bir yerden irşaden devam ediyor. Allah Resulü diyor 60'ta vefat etti diyor. Bundan sonra diyor ben artık burada devam edeyim diyor irşadıma diyor. Abdullah bin Zeyd var eshabına Resulullah Efendimizin vefat haberini oğlu getiriyor. Baba diyor Resulullah Efendimiz intikal etti diyor. İlahi diyor artık benim gözlerimi âmâ kıl diyor. Ben her şeyden çok sevdim peygamberimden sonra artık dünyada bir şey görmek istemiyorum diyor ve gözü âmâ oluyor. Rahmetin gönle aksetmesi. Rahmetin göze yansıması bir insanın hali turiyesi bakışında belli olur. Yani gözü konuşur insanın. Hatta bu gözden hesap da var. Göz çok mühim. Cenab-ı Hak Fussilet Sûresi 20. ayetinde nihayet oraya geldikleri zaman hesap mekanına kulakları, gözleri, derileri, işledikleri şeye karşı onların aleyhine şahitlik edecektir buyuruyor. Yani burada bir dilimiz var konuşan, orada göz konuşacak, kulak konuşacak, deriler konuşacak, uzuvlar konuşacak. Onun için bir dil haline gelecek. Onun için bu göz çok mühim. Yani göz rahmet gözü olacak. Bir mümin hiçbir zaman bir Allah'ın kullarına ibadullah'a istifaf etmeyecek. Bir mağrur, küçükseyici bakış olmayacak. Cenab-ı Veylül lükûlü mezzetin lümeze bir şey küçültüsü bir nazarla bakana yazıklar olsun buyuruyor. Yine Cenab-ı Hak müminlere öyle bir kalp olacak ki o kalp onun gözüne aksedecek. Sen onu simalarından tanırsın buyuruyor. Yani o muhtaçlara sana halini arz etmeyen kişilere herkes onu varlıklı zanneder diyor ayet-i kerime Cenab-ı Hak. Sen onu simalarından tanırsın buyuruyor. Yani bir mümin rahmet tecelli kalp şeffaflaşacak, berraklaşacak, kristal gibi olacak. Hep rahmet nazarına bakacak. Yani bardağın yarısı boş demeyecek. Bardakta su var diyecek. Müsbet nazarla pozitif enerji yükleyecek. Yani nazarı ihya edecek kendisine. bir mü'minde asla haset dolusu bir bakış olmayacak, kıskançlık olmayacak. Takdir-i ilahi bu. Benim halim en güzelidir diyecek. Belki fazla olsaydı, eksik olsaydı böyle olurdu diyecek. İhtirasla bir bakış tarzı olmayacak. Tedavi edici bir şifa nazarı olacak. Mevlana diyor ki her insanın nazarı kalbinin rengine göre tecelli eder. Bu sebeple merhametle yoğrulan bir kalbin nazarı baktığı kimse için rahmet olur. Öyle bir nazar olur ki yani günahı olan nefreti günahkarı taşıttırmıyor. Mevlana zikir esnasında bir sarhoş giriyor zikrin arasına. Onu hemen müritler çıkartmaya çalışıyorlar. Mevlana diyor ki o diyor içmiş diyor siz sarhoş olmuşsunuz diyor. Allah korusun gönlü hasta tutulmuş muhteris bir kimsenin nazarı da karşısındaki insanı hasta eder. Kötü nazar dediğimiz. Rahmet bakışı hidayet-i revisyonu olan bir bakıştır. Her gönle ulaşacak damar arayan bulan bir bakıştır. Yani günahkâra bakışta dahi ilahi sanat olan gönlü bulmaya, kazanmaya çalışan mütebessim bir bakış olacak. Hazreti Mevlana buyuruyor ki hacca gidenler diyor Kâbe'nin sahibini arasınlar diyor. Eğer de Kâbe'nin sahibiyle buluşabilirlerse her yerde Kâbe'yi bulurlar buyuruyor. Rahmetin ele yansıması. Rahmetli olan bir günü eli devamlı infak halinde olur. Demi sırf bu infak parayla değil her şeyle infak. Bir yardımcı olmak. Onu bir teselli edebilmek. Yani yetimin başını okşayan, yoksulun ihtiyacını gideren, irşat bekleyenleri irşad eden, garibin yüzünü güldüren bir el olacak eli. Her türlü imkanını Allah'ın mahlûkuna cömertçe harcayan bir el olacak. Bütün mahlûkat ondan fayda görecek. Yine bu el asla harama uzanmayan, israftan kaçınan, helali de biriktirmeyen, ahiret kazanmak için malzeme bilen bir el olacak. Allah bana niye verdi diyecek. Ona vermedi, bana verdi. Bana niye verdi? Ya bana bu kadar verdi, ben bununla neler yapabilirim? Yani ahiret hasadı için dünya tarlasının salih amel tohumları saçan bir el olacak. Yoldan eziyet veren şeyleri kaldıran, yardım eden, musafa eden, emri bil maruftan yorulmayan, üşenmeyen bir el olacak. İşte Bahattin Nakşibendi Hazretleri, sohbetimizde bahsettiğimiz gibi 7 sene bu hizmetin içinde. Vefat ettiği zaman salih bir kişi görüyor. Üstad diyor, ne diyor buyursunuz? Ölüm anında nasıl olmak istiyorsanız son nefeste hayatınızı ona göre tanzim edin buyuruyor. Yani hizmet ruhun gıdası olacak. Zira imanın en büyük meyvesi merhamet, onun için hizmettir. Merhamet etmek, acıyabilmek Allah'ın en büyük lütfudur. Yalnızca acıyabilme insan için kalp, izan ve vicdandan söz edilebilir. Bu da çok mühim. İbrahim Ethem Hazretleri bir serhoşu görüyor, kusuyor böyle. Onu gelip ağzını yıkıyor. Niçin böyle yaptın diyorlar. Bu serhoşun ağzını yıkadın diyorlar. Bırak kalsaydı öyle diyorlar. Yok diyor, Yüce Allah'ın diyor, adını zikretmek için yaratılan dil ve ağzı bulaşık olarak bırakırsam hürmetsizlik olur diyor. Ne kadar ince bir düşünüş. Adam ayıldığı zaman diyorlar ki, Horasan zâhidi İbrahim Ethem senin ağzını yıkadı diyorlar. Bundan çok mahcup oluyor, hemen tövbe ediyor, hâlini düzeltiyor. Böyle bir hâle vesile olan İbrahim Ethem Hazretleri rüyasında Hakk'a şöyle buyurdu kendisine, sen bizim için onun ağzını yıkadın, biz de senin için onun kalbini yıkadık. Velhâsıl günahı olan nefret, günahkâra yansıtılmayacak. O yaralı bir kuş gibi o tedavi edilecek. Resulullah Efendimiz 23 senede bir hayat hep merhamet tevzi. Yani Efendimizin o merhametiyle kan gölüne dönmüş çöller huzur buldu. İnsanlar huzur buldu, hayvanlar huzur buldu. Bir köle bir köpekle 3 dilim ekmeği paylaşır hâle geldi. Bu köpeği de yaratan, beni yaratan aynı Allah'tır dedi. Yani Hâlık'ın nazarıyla mahlukata bakma tarzı inkişaf etti. Karınca yuvasının yakılması Efendimiz dehşet içini bıraktı. Allah'ın verdiği bir canı kim yakabilir buyurdu. Rahmetin makama yansıması en yüksek makam peygamberlik makamı. Peygamberin en yüksek makam Peygamber Efendimiz'in makamı. Peygamberin makamını görüyoruz. En yüce bir ahlak. Yani bu makam zenginlerin de fakir muhtaçların da çekinmeden ihtiyaçlarını arz etmek için gelebildiği bir makam olacak. Efendimiz bir köle geliyordu. "Sarı yar bir şeyler söyleyeceğim. Gel diyor, beraber yürüyelim." diyordu. Herkesin derdini dinliyordu. Birisi diyor, "Derdim budur." diyordu. "Buyurun." diyordu. Makam sahibi mütevazı olacak, enaniyet bertaraf edecek. Ebu Bekir Efendimiz Kur'an-ı Kerim'in ikincisi halife oldu, hutbeye çıktı. İçinden en hayırlısı ben değilim diye hutbeye başladı. Büyük bir tevazuyla. Fatih Sultan Mehmet Han bir Hristiyan mimarla mahkemeye çıktı. Ve mahkeme aleyhine karar verildi. Hristiyan mimar ağladı. "Böyle bir adalet dünyada var mı?" dedi. Nasıl makama yansıması? Birinci Abdülhamit Camisi olan Beylerbeyi'nde Özü Kalesi kaybedildi haberi gelince felç geldi. "Halkım," dedi, "harap oldu," dedi. "Askerim yandı," dedi. Felç geldi. Diyor, makama yansıması, Hazreti Ali radıyallahu anh'ın bir ikazı var. Mısır'a vali tayin eden Malik bin Haris'e bir emirname yazdı Hazreti Ali radıyallahu anh. Orada şu ifadeleri yer verdi insanlara: "Canavarın sürüye baktığı gibi bakma. Onlara karşı kalbinde sevgi, merhamet ve iyilik duygularını besle. Çünkü istisnası bütün insanlar ya dinde senin kardeşindir ya da yaratılışça senin eşindir. İnsanlar hata edebilir. Başına iş gelebilir. Düşeni elinden tut. Kendin için Allah'ın affını istiyorsan sen de insanları affet. Onları hoş gör ve bağışla. Allah'a karşı asla isyan etme. Affından dolayı asla pişmanlık duyma. Verdiğin cezadan dolayı da asla sevinme." Ne güzel bir aman ya. Kelâm-ı Kibâr'da, üç türlü insanın Allah'a görebileceği müjdelenmiştir. Birini saf ve samimi kalpler. İkincisi gecenin karanlığında güneşi bulanlar, meseleleri ihya edenler. Üç, ölümü hayattayken bütün hareketiyle birleştirenler. Bunların Allah'a göreceği müjdelenmiştir buyuruluyor. Cenâb-ı Hak cümlemizi nasip eylesin inşallah. Lillâhi Teâlâ'l-Fâtiha. Allah'ım sallâsın.